Bugün yeni bir vaaz serimiz başlayacak. Fark var diye. Tamam mı? Fark var diye. T-shirt de yaptık. Şöyle, kilise ile bulunduğu kültür arasında kocaman bir fark olsun. Kutsal kitaba göre, tamam mı? Kilise ile dünya arasında kocaman bir fark var. Cezaya göre. Şimdi önümüzdeki birkaç ay boyunca biz Titus kitabı çalışacağız. O zaman herkes de bir kutsal kitap olsun. Ve sayfa 1287. 1287 Titus. Bugün ne yapacağız? Aslında bu bir mektup. Ve bir mektubun bağlamı anlamadan mektubun içerikleri hiç anlamayacağız. Tamam mı? O zaman bugün ne yapacağız? 3 hikaye anlatacağız. 5 ayet okuyacağım. Ondan sonra biz Titus kitabının arka planı tamamen anlayacağız bugün. Tamam mı? O zaman 1. 5 ayet okuyacağım. Titus kitabı. Pavlus'tan Titus'a mektup. Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri, Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için, Tanrı'nın kulu ve İsa Mesih'in elçisi atanan ben, Pavlus'tan selam. Elçiliğim, yalan söylemeyen Tanrı'nın zamanın başlangıcından önce, vaat ettiği sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır. Kurtarıcımız Tanrı'nın buyruğuyla, bana emanet edilen bildiride Tanrı kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır. Ortak imanımıza göre öz oğlum olan Titus'a Baba Tanrı'dan ve kurtarıcımız Mesih İsa'dan lütuf ve esenlik olsun. Geri kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kente ihtiyarlar ataman için seni Girit'e bıraktım. Tamam mı? Şimdi bugün 3 hikayemiz olacak. Çünkü bu mektubu anlamamız gerekiyor. Birinci hikaye aslında elçi Pavlus'un hikayesi. Çünkü bu mektubun yazarı elçi Pavlus. Aslında yaşlı elçi Pavlus. Milletten sonra 62. yılında elçi Pavlus Romalı yetkililerinden tutuklandı ve Roma'ya götürüldü. Tamam mı? Ve orada 2 yıl boyunca ev hapiste kaldı. Yani tam bir hapishanede değildi, ev hapiste. O zaman biraz da özgürlük vardı ve biraz müjdeyi duyuyordu tabii ki, çünkü Pavlus'un yapısı öyleydi ama pek serbest sayılmıyordu. Tamam mı? Ve Roma'da kalıyordu. Ve oradan birkaç mektup yazdı farklı farklı kiliselere, Anadolu'daki kiliselere. Mesela yazdı orada en son mektup, Filipililere olan mektubuydu. 2 sene geçtikten sonra Pavlus, yani tarihçilerden anladığımız kadarıyla özgür bırakıldı. Tamam mı? Onda hiçbir suç bulamadılar. Aslında yanlış hiçbir şey yapmıyordu. Sadece İsa Mesih Rab olduğunu ilan ediyordu. O kadar. 2 sene geçtikten sonra Pavlus özgür bırakıldı. Hemen nereye gitti? Yani sen olsaydın hapiste 2 sene kaldın. Şimdi özgür bırakıldın. Nereye giderdin? Bara mı? İstiklal Caddesi'ne. Nereye giderdin? Baba ocağına mı? Memleketine. Pavlus Tarsusluydu değil mi? Tarsus'a mı gitti? Ya da üst olan kilisesine mi gitti? Antakya'daki olan kilisesine mi gitti? Orada arkadaşları var. Ya da Efes'e mi? Orada kocaman kurduğu bir kilise vardı. Nereye gitti Pavlus? Aslında birkaç genç emektaşı yanına alarak yeni bir müjdeleme turu yapmaya kalktı. Tamam mı? Pavlus öyle bir kişiydi. hiç durmadan yeni bir ülkeye, yeni bir sınırı geçerek yeni bir yere gitmek istedi müjdeyi duyurmak için. Ve Pavlos hiçbir zaman hiçbir şey tek başına yapmadı. Her zaman ekip halinde, takım halinde işleri yerine getiriyordu. Birkaç genç adam yanına alarak Girit adasına gitti. Şimdi bir haritamız var. Anlayalım diye. Tamam mı? O zaman Pavlos Roma'daydı, hapiste. Hemen Roma'dan özgür bırakılınca nereye gitti? Girit adasına gitti. Girit'e giden var mı? Tatil için. Güzel değil mi? Harika bir yer. Ama plaj için gitmedi, tatil için gitmedi, müjdeleme turu için gitti. Tamam mı? Kıştı. O yüzden. O zaman yani biraz coğrafimizi bilelim diye öyle. Efes, Korint, Filipin, Nikopolis. Bunlar önemli yerler bizim hikayemiz için. Girit'e gittiler. Kim aldı yanına? Titus diye bir çocuk. Timoteus diye bir çocuk. Çocuk derken 30 yaşlarında, 30 civarında genç sayılıyor. Pavlos şimdi 60'larındaydı. Tamam mı? O zaman Pavlos'a göre 30 genç sayılıyor. Ve oraya gittiler. Adam gerçekten hiperaktif. Yani adam o günlerin oranına göre çok yaşlı. 60'larda. Tamam mı? Ama yine de gittiler. Yani biz de öyle olsak ne kadar büyük bir etki yaratabiliriz değil mi? Hiç durmadan Mesih'in sevgisini paylaşmak isteyerek hep yeni yerlere, yeni şehirlere, yeni ülkelere giderek müjdeyi paylaşmak için. Ya bence ne kadar büyük, ne kadar denli bir etki yaratabiliriz değil mi? Aslında şöyle eski bir şiir var. Bir denizci mümkün mü boğulanın haykırışlarını duyup öylece otursun? Bir doktor mümkün mü rahatını bozmadan hastasını ölüme terk etsin? Bir itfaiyeci mümkün mü el vermeden insanların yanmasını oturup seyretsin? Sence mümkün mü sen rahat otururken etrafındaki dünya kahrolmaya mahkum olsun? Ve Pavlos yerinde hiç duramadı. Onda bir müjde vardı. Bir derman vardı insanlığın hastalığı için. Ve onları paylaşmak hep istedi. Ve aslında ne dedi? Bizi zorlayan Mesih'in sevgisidir. Yani sanki Pavlos görünmez bir rüzgar tarafından itiliyordu. Hep ileri gidiyordu. Ama ne dedi? Bizi zorlayan Mesih'in sevgisidir. Yani bugün lütuf hakkında ilahi söylüyorduk ya. Lütuf ne demek? Demek ki karşılıksız olarak hak etmediğime halde ben Tanrı'dan bir lütuf, bir merhamet aldım ki beni değiştirdi. Ki beni kurtardı ve şimdi yerimde hiç durmayacağım. Bu müjdeyi herkesle paylaşmak istiyorum değil mi? Mesela geçen hafta sonu bizim küçük oğlanımız partisi vardı. Parti var. Herkese söyledik. Herkesi davet ettik. Parti var. Gelin kutlayalım. Benim çocuğum 4 oldu. Çok kocaman oldu. Parka gittik kutladık. Yani parti var. Müjde var. Herkes davetlidir. Değil mi? Herkes bana öyle bakıyor şimdi. Beni davet etmedi. Kusura bakma. 4 yaşındaysan gelebilirsin. Tamam. Tamam abi. Şimdi ama Pavlos'un müjdeleme tarzı neydi? Pavlos'un amacı neydi? Sadece müjdeyi paylaşmakla kalmayıp yeni imanları hep birlikte yeni lise cemaatler olarak toplamaktı. Onun tarzı hep öyleydi. Tamam mı? O zaman ben Girit'e gittim. Sen iman ettin. Kalk. Ayağa kalk Ayşen. İman ettin. Hamdolsun. Vaftiz olsun. Hamdolsun. Woo! Evet. Parti oldu. Harika. Çok sevindik. Şimdi sen de iman ettin. Ayağa kalkar mısın? Kalk. Sen de iman ettin, tamam mı? Hamdolsun. Woo! Vaftiz olduk. Hallelujah. Melekler kutluyorlar. Abi sen de iman ettin. Kalk bakalım. Evet. Woo! Hamdolsun. Şimdi ne yaptı? Yani o tek başına bırakmadı. O tek başına bırakmadı. O tek başına bırakmadı. Hep birlikte bir topluluk olarak topladı onları. Tamam mı? O zaman hep merkeze geçin herkes. Şöyle bir kilise oldular. Tamam mı? Bir cemaat oldular. Bir aile oldular artık. Oh, hamdolsun. Süper. Oturabilirsiniz. Neden? Neden? Çünkü aslında tek başına Hristiyan olmak çok kolay. Değil mi? Her şey güzel. Ben Rabbimi seviyorum. O da beni çok seviyor. Yani hayat güzel. Her şey harika, tamam mı? Ama başka birisi varsa eğer, o zaman sorun çıkar, değil mi? Çünkü sadece Rabbi sevmek değil, Mitch'i de sevmek zorunda kalıyorum. O daha zor. Çünkü İsa kusursuz, mükemmel. Onu sevmek kolay. Ama Mitch'i sevmek daha zor. Değil mi? Ve seni sevmek abi. Güçlük çekiyor. Ama... var, Hristiyanlıkta sadece, çünkü insan günaha düştüğünde, tamam mı? Adem ile Hava bahçedeyken, cennet bahçedeyken günaha düştüklerinde sadece Tanrı'ya karşı günah işlemediler. Tamam mı? Birbirlerine karşı günah işlediler. O zaman sorun burada var ve sorun burada da var. Ve İsa Mesih çarmıhta öldüğü zaman bütün günahlarımızı kaldırdı. Bizim ile Tanrı olan problemi çözdü ve bizim ile kardeşlerimiz arasında olan problemi çözdü. O yüzden kiliseler çok önemli. Tamam mı? Yani tek başına Hristiyan olmak çok kolay. Ama yetmiyor. Birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimizi tamamlıyoruz. Tamam mı? Ve Tanrı'nın planı başlangıçtan beri kendine ait bir halk arasında yaşamaktı. Kutsal Ruh aracılığıyla ve o halk aracılığıyla kendini dünyaya göstermekti. Yansıtmaktı ve Tanrı'nın yüceliğini burada görünür. Tamam mı? Aramızda, ilişkilerimizde fark var. Biz etrafımızdaki kültürden çok farklıyız. Çünkü bak, hepimiz farklı ülkelerden geldik. Farklı arka planlardan geldik. Ama ona rağmen birbirimizi seviyoruz. My brother from another mother.
Aynen.
Yani o zaman kilise çok önemli. Ve bir kişi, yani Pavlos kadar acayip etkili olsa bile herkesle İsa Mesih'le ilgili olan müjdeyi paylaşamaz. Tamam mı? Fiziksel olarak imkansız. Pavlos Girit'e gitti. Orada kaç kişi yaşıyor bilmiyor. Bilmiyorum ama Pavlos herkesle görüştü mü? Hayır. Ama bir kilise kurdu, temeller attı. Ondan sonra o gitti. Ama o kilise, o müjdeleme, etki yaymak görevi sürdürdü. Tamam mı? Şimdi ne oldu? Pavlos gitti Girit Adası'na. Müjdeleme turu yaptı. Ondan sonra Titus oraya bırakarak, Pavlos haritamıza bakabilir miyiz? Titus oraya bırakarak Pavlos Timoteos'la birlikte Efes'e gitti. Tamam mı? Ve Titus'a ne dedi? Geri kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kente ihtiyarlar ataman için seni Girit'e bıraktım. Tamam mı? Titus sen orada kal, bu işi tamamla. Ben Efes'e gidiyorum. Pavlos şimdi Timoteos yanına alarak Efes'e gitti. Efes'teki durum çok daha vahimdi. Aslında Efes'teki kilise çoktan kurulmuştu. Çok daha önce kuruldu ama şimdi o kilise biraz problem çekiyor. Tamam mı? Sahte öğretmenler ortaya çıkıyorlar ve yanlış şeyler söylüyorlar. Yanlış öğretişleri veriyorlar ve herkesi şaşırtıyorlar. Problem yaratıyorlar. Tamam mı? Kilisin durumu çok kötü. Pavlos ne dedi? Timoteus'u alıp onu Efes'te bıraktı ve Pavlos Makedonya'ya doğru, yani Filipi'ye doğru devam etti. Filipi'de hekim Luka'la birlikte iki mektup yazdı. Biri Titus'a, Grit'e ve biri Timoteus'a, Efes'e. Tamam mı? Ve bu iki mektup aynı zamanda yazdıkları için birbirlerine çok benziyorlar. Aslında iki genç adam, Titus burada, Timoteus orada, şimdi kiliselere bakıyorlar. Ve Pavlos onlara baba gibi, yani amca gibi davranıyor. Geçen hafta David abi geldi ya, aslında o bize bakıyor o şekilde. Tamam mı? O geliyor, bize bakıyor, iyi misiniz? Bana mektuplar yazıyor, Andy, şunu öğret, şunu yap. Yani çünkü bizimle ilgileniyor, Pavlos gibi. Tamam mı? Ve bu iki mektup birbirlerine, birinci Timoteus ve Titus'a olan mektupları birbirlerine çok benziyorlar. Bu hafta ikisini okumanızı tavsiye ederim, tamam mı? Bu hafta herkes Titus mektubu ve birinci Timoteus mektubu okusun. Tamam mı? Olur mu? Ödeviniz olsun. Sağ ol hocam. Şimdi sınav olmayacak ama abi, tamam mı? Ama aynı zamanda iki mektup arasında farklı, herkes ödevlerini yazıyorlar. Oh, aferin çocuklar. Aynı zamanda iki mektup arasında farklılıklar var. Neden? Çünkü Girit farklı ve Efes farklı. Efes büyük bir şehirdi ve o kilise çoktan kurulmuş. Girit'teki kilise daha yol açan, daha yeni, daha oturtmamış. Tamam mı? Ve aslında o yüzden farklılıklar var. Ve aslında o yüzden kutsal kitabı okuduğumuz zaman sadece şuradan bir ayet, oradan bir ayet seçerek okumanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü burada bir hikaye var. Belli bir başlangıcı var, belli bir sonu var. Ve aslında o hikayeyi anlayarak bu kitabı okumamız lazım. Tamam mı? Ve mesela her iki mektupta bir liste var. Yani ihtiyarlar nasıl insanlar olmalı diye. Tamam mı? İhtiyarlar şu karakter nitelikleri sahip olmalı. Tamam mı? Ama listeler arasında farklılık var. Bir sürü benzerlikler var ama farklılık var. Mesela 1. Timoteus'taki listeye göre yeni iman etmiş biri olmamalı. Tamam mı? Bir kilise önderi, bir kilise ihtiyarı yeni iman etmiş biri olmamalı Efes'te. Neden? Çünkü kilise kalabalık, olgun ve çoktan kurulmuş. Ama Girit'te öyle bir şey yazmadı Titus'ta. Neden? Çünkü herkes zaten yeni iman etmiş. Ya ihtiyar için yeni iman etmiş biri olmamalı. Bir kişi var mı? Yok. Herkes bu hafta iman etti. Tamam mı? O yüzden farklılıklar var. Şimdi bu çok önemli. Tamam mı? Kutsal kitap tamamen Tanrı'nın sözü. %100 Tanrı'nın kusursuz sözüdür. Aynı zamanda kim tarafından yazıldı? Yani cennetten inmedi bu kitap. İnsanlar tarafından yazıldı. Elçiler tarafından yazıldı. Tamam mı? Ve kutsal ruh onları esinleyerek Tanrı bu kitabı bize verdi. İsa Mesih Tanrı'nın kelamıdır. Tanrı'nın diri sözüdür. Bize verilen, gökten inmiş olan bir kitap değil, bir insan. İsa Mesih %100 ilahi ve %100 insani. Tanrı'nın oğlu ve insan oğlu. Tamam mı? Ve bu kitap %100 ilahi. Onu Tanrı'nın sözü olarak kabul ediyoruz. Ve itaat ediyoruz. Ve saygı duyuyoruz. Aynı zamanda insanlar tarafından yazıldığı için bağlamı anlamamız lazım. Tarihi anlamamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Kutsal kitaba yaklaştığımız zaman bu çok çok çok önemli. %100 ilahi ve %100 insani. Bir muamma var değil mi? Ama insani şeyler hakkında her zaman bir muamma var. Bizim için yeni kurulmuş bir kilise olarak biz 7 aydır mevcutuz. Çok yeni. Çok yeni. Hamdolsun. Yeni kurulmuş bir kilise olarak Titus'a olan mektup çok yararlı olacak bu yaz boyunca. Neden? Çünkü Girit'teki kiliseler gibi biz de yeni kurulmuş bir kiliseyiz. Onlara benziyoruz. Sanki bu kitap direkt bize yazıldı gibi geliyor. Gerçekten. Ve çok pratik öğütler vardır. Önderler nasıl atanmalı? Evlilikte olan ilişkilerimiz, ailede ilişkilerimiz nasıl olmalı? İş yerimizde patronlarımızla karşı nasıl davranılmalı? Çok önemli değil mi? Hepimiz işimiz gücümüz var. Patronlarımıza karşı nasıl davranmalıyız? Yönetimlere karşı saygı nasıl duyulmalı? Anlatılır. Ve bulunduğumuz kültürde Tanrı'nın halkı olarak nasıl yaşamalıyız? Bizim ile kültür arasında ne kadar büyük bir fark olmalı? Ve kültürü nasıl etkilemeliyiz? Tamam mı? Ve bunun hepsini zorla kabul ettirilen kurallara uyarak değil, Tanrı'nın içimizde çalışan lütfuna dayanarak yerine gelir. Yani ben Tanrı'nın lütfunu kabul ettim. O lütuf bana geldi, beni tamamen değiştirdi ve değiştiriyor. Ve ben tamamen farklı bir kişi olarak artık nasıl yaşayacağım diye öğreneceğiz. Aslında Pavlos müjde tohumu ekti. Ve o tohum gittikçe büyüyor, yeşeriyor ve ortaya çıkıyor. Ve bu kilisede aynen öyle, aynı şeyler oluyor. Ve bu mektup bize yardımcı olacak, tamam mı? Bu yaz boyunca. Böylelikle Mesih'te olan lütuf sayesinde bu halk ile bulunduğu kültür arasında kocaman bir fark var. Ve Tanrı'nın halkı büyüdükçe o kültürü olumlu bir şekilde etkileyecektir. Bu mektupları yazdıktan sonra Pavlus ne yaptı? Filipi'den bir yere, başka bir yere gidiyordu. Nereye bilmiyoruz. Ama bir kez daha tutuklandı. Şimdi İmparator Nero tarafından tutuklandı ve mahkemeye götürüldü. Hapishaneden bir mektup daha yazdı. 2. Timoteos mektubu. Son eseri olarak. Ondan sonra kafası kesilerek şehit oldu. Roma kentinde. Pavlus'un hikayesi o. Tamam mı? Şimdi ikinci bir hikayemiz olacak. Titus. Titus kimmiş? Nereden geldi? Nereye gidiyordu? Kimmiş bu çocuk? Tamam mı? Aslında nereden geldiğini bilmiyoruz. Ama asılı Grek. Grek asılı bir çocuk ve Anadolu toprağından geldi. Olabilir ki Efes'ten geldi. Olabilir ki Antakya'dan geldi. Ama Anadolu topraktan geldi. Grek asılı bir adam. Tamam mı? Ve bizim ilgimizi çeken nokta Titus nasıl bu konuma geldi? Tamam mı? Şimdi Girit adasında kalıyor. Kiliselere bakıyor. Büyük bir sorumluluğa sahip oldu. Nasıl bir konuma, nasıl olgunlaştı. Ve bu hepimizi ilgilendirsin. Çünkü hepimiz imanlı olarak ya da henüz iman olmayan ama ilgilenen kişiler olarak bu imanda nasıl büyüyeceğiz? Nasıl olgunlaşacağız? Nasıl daha ileriye gideceğiz? Tamam mı? Sorularınız olabilir. Dertleriniz, sıkıntılarınız olabilir ama Tanrı seni bulunduğu yerde bırakmak istemiyor. Seni ileriye getirmek istiyor. Tamam mı? Ve Titus bu konuma nasıl geldi? Aslında bu çok önemli. Olgunluk yaşla hiçbir alakası yok. Olgunluğun yaşla hiçbir alakası yok. Tamam mı? Ben yaşlı ama olgun olmayan insanlar tanıyorum. Siz de tanıyor musunuz? Ve genç ama olgun insanları da tanıyorum. Tamam mı? O zaman Tanrı'nın ekonomisinde olgunluk ayrı, yaşlılık ayrı. Tamam mı? Çok yıllar yaşamanız sizi olgun kılmaz, sizi yaşlı kılar. Ve aslında Titus burada gençti ama olgundu ve büyük bir sorumluluğa sahipti. Şimdi Titus'un olgunluğa giden yolda 4 basamağı vardı. Tamam mı? Ve bu hepimizi ilgilendiriyor çünkü hepimiz olgunlaşmak, inşallah olgunlaşmak istiyoruz. Birinci basamak aslında Titus ortaya çıkan noktası nerede? İlk ortaya çıkan noktası Galatyalar 2:1. Ve Pavlos burada bir mektup yazıyor. Diyor ki 14 yıl aradan sonra Titus'u da yanıma alıp Barnaba'yla birlikte yine Kudüs'e gittim. Tamam mı? 14 yıl aradan sonra Titus'u da yanıma alıp Barnaba'yla birlikte yine Kudüs'e, Yeruşalim'e gittim. Şimdi elçiler, tanınan önderler Pavlos ve Barnaba. Tamam mı? Büyük adamlar. Ve onlar bir konferansa çağrıldılar ve Kudüs'e gidiyorlar bu konferans için. Ve Pavlos diyor ki bir çocuk da alalım yanımızda. O çocuk kimdi? İsmi neydi? Titus. Ama sadece bir katılımcıydı. Tamam mı? Sıradan bir takıldı o kadar. Onlarla birlikte eşlik etti. Otobüse bindi, gitti, çay döktü o kadar. Tamam mı? Onunla birlikte Kudüs'e gitti. Ve aslında Pavlos onu neden götürdü? Onu delil bir olarak götürdü. Çünkü konferansın mevzusu, söz konusu Yahudi olmayanlar İsa Mesih'e iman edebilir mi? Tamam mı? Şu ana kadar sadece Yahudiler Hristiyan oldu. Ama şimdi söz konusu Yahudi olmayanlar, Grekler iman edebilir mi? Ve şöyle oldu. Abi ayağa kalk. Barnaba ile Pavlos. Pavlos gel abi. Tanınan önderler. Tamam mı? Elçiler. Konferansa gidiyorlar. Ama diyorlar ki eğer sadece anlatırsak, evet Grekler Hristiyan oluyorlar, vaftiz oluyorlar, yeniden doğuyorlar. Bize inanacaklar mı? Hayır. Birisi götürelim yanlarımızda, tamam mı? Bir Grek çocuk götürelim. O şekilde görsünler, inansınlar. Tamam mı? O zaman Titus'u, ben de Titus olacağım, tamam mı? Götürdüler Kudüs'e. Ve geldiler ve dediler ki bak, sünnetsizler bile iman ediyorlar. Ve herkes, bu çocuk gerçekten sünnetsiz mi? Evet, isterseniz gösterelim, sünnetsiz. Tamam mı? Bu Grek bir çocuk ama bak, İsa'ya iman etti, vaftiz oldu, kutsal ruhla doldu, gerçekten değiştirildi. Ve gösteriyorlar, tamam mı? Ve o şekilde Titus ilk olarak ortaya çıkıyor. Çocuğumuz bu, oturabilirsiniz elçiler. Olabilir ki sen de bu basamaktasın. Yani takılmak, katılmak. Sıradan bir katılımcı sayılıyorsun şu ana kadar. Kiliseye geliyorsun belki de. Çayımızı içiyorsunuz. Koltuklarımızda oturuyorsunuz. Katılıyorsunuz. İyi ediyorsunuz aslında. İyi ki varsınız. İyi ki geliyorsunuz. İyi ki katılıyorsunuz. Ama Tanrı senin o konumda kalmanı istemiyor. Tamam mı? Çünkü senin daha ileriye gitmen istiyor. Bir adım daha atman istiyor. Bir basamağa kadar geçmen istiyor. O zaman belki de Tanrı senin yüreğinde çalışıyor bugün. Ve sana meydan okuyor. Yani benim ardımdan gelir misin? Yani sadece katılmakla kalmayıp bir iman adımı atar mısınız? Bir adım daha ileriye gider misiniz? Diye soruyor belki de size. Şimdi ikinci basamağa geçelim. Birincisi takılmak, katılmak. Tamam mı? Titus onlarla birlikte yolculuğa çıktı. Kudüs'e gitti, biraz turizm yaptı, güzel şeylere baktı. Tamam mı? İyi oldu onun için. Ama hiç vaaz vermedi, hiç sorumluluk olmadı. Sadece takıldı. Şimdi Pavlos anladı ki Titus'ta bir mevcut, bir cevher vardı, bir potansiyel vardı. Onu gördü. Zaten birlikte yolculuk ettiler. Onu tanımaya başladı. Titus o zamanlar belki 20 yaşındaydı. Belki daha küçüktü. Tamam mı? Ama Petrus onu gördü. Önderlerde öyle bir armağan var aslında. Görebiliyorlar. Sende bir cevher var, bir potansiyel var. Ve onu geliştirmeye karar verdi. Tamam mı? Ve Pavlus kendi kendine düşünüyordu. Acaba bu çocuğa nasıl bir şey görevlendiriyorum? Nasıl bir hizmet vereceğim şimdi? Bu çocuğu geliştirmek için. Ve ne yaptı? Onu bir kursa mı yazdırdı? Bir teoloji kursuna mı yazdırdı? Hayır. Yani ne dedi? Dedi ki Hristiyanlık karakterle ilgili. Bilgiyle ilgili değil, karakterle ilgili, hizmetkarlığıyla ilgili, tamam mı? Ve o zaman Pavlus Titus'u nasıl görevlendirdi? Pavlus Korint'teki kiliseye bir mektup yazıyordu, tamam mı? Ve aslında bilim adamlarına göre bu 1. Korintiler ya da 2. Korintiler olan mektup değildi, başka bir mektup, şimdi elimizde yok. Ama onun adı sert mektubu ya da popüler olmayan mektubu, tamam mı? Ve Pavlus kendi kendine düşünüyordu, kim bu mektubu Korint'e götürecek, elden götürecek acaba? Bir postacı lazım. Ve Titus'u çağırdı. Gel çocuğum, sen bu mektubu Korint'e getirmek istiyor musun? Titus biraz utanarak, tamam götüreyim diye. Yani. Ama bu sert bir mektuptu. Tamam mı? Ve Pavlus ona bu mektubu verdi. O günlerde ne yapılmalıydı? Mektubu götürmek ve kilisenin önünde okumak. Tamam mı? Ve şimdi Titus diyor ki çocuklar elçiye zeval olmaz. Tamam mı? Yazan ben değilim. Yazan Pavlus abi. Ben sadece postacıyım. Asgari ücretle çalışıyorum. Çocuklarım da var. Beni vurma ne olur. Tamam mı? Ama Titus görevini yerine getirdi. Ve sadece getirmekle kalmadı. O kiliseyle öyle bir bağ kurdu ki, öyle bir ilişki kurdu ki, onları çok olumlu bir şekilde etkiledi. Tamam mı? İşinden ziyade, görevinden ziyade onları sevdi. Ve orada aslında güzel bir yatırım yaptı. Ve Pavlus'u döndü, haberlere anlattı, şu durum var. Ve o zaman aslında bu çok önemli, bu iki basamak. Çünkü Hristiyanlıkta büyüklük eşittir hizmetkarlık. Tamam mı? Büyüklük eşittir afra tafra olmak, hava atmak değil. Büyüklük eşittir hizmetkarlık. Öndeler hizmet ediyorlar. Tamam mı? Hizmetçiler. Ve İsa şöyle dedi. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen hepinizin kulu olsun. Ve burada birinci ayette Pavlus kendini nasıl tanıtıyor? Diyor ki Tanrı'nın kulu ve İsa Mesih'in elçisi atanan ben Pavlus'tan selam. Tanrı'nın kulu. O günlerde köleler en alçak insanlardı. Ama Pavlus şimdi burada diyor ki Tanrı'nın kuluyum. Tamam mı? Bir hizmetçiyim. Alçak gönüllüyüm. Dünyanın en büyük kilise cemaati nerede biliyor musunuz? Güney Kore'de. En büyük yerel kilise Güney Kore'de. Yani tek yerel kilise olarak. Ve orada rivayete göre, ben gitmedim bilmiyorum. Sen gittin mi abi? Tamam. Orada rivayete göre eğer bir çocuk görüyorlarsa bu çocukta potansiyel varmış, belki gelecekte bir önder olacakmış diye. O çocuğu alıyorlar ve 2 yıldır onu görevlendiriyorlar. Ama neyle biliyor musunuz? Otopark görevlisi olarak. Ve otopark görevlisi olarak bu çocuk 2 yıldır hizmette bulunuyor. Tamam mı? Neden? Çünkü hizmetkarlık öğrenmeli. Ve biz de aynı şey olsun. Tamam mı? Sen bir önder olmak istiyorsan. Tamam, harika. Aslında bu iyi bir istek. Ama nerede başlayacaksın? Hizmette. Neden? Çünkü Hristiyanlık karakterle ilgili. İsa Mesih hepimizin hizmetkarı oldu. Çünkü kendini feda etti bizim için. Kendini alçaldı. Değil mi? Bizim günahlarımızı üstlendi. Kendini alçaldı ve bize kurtuluşla hizmet etti. Aslında. Ve biz onun izlerinden gitmek istersek hizmete de bulunalım. Kopernikus gibi olmalıyız. Kopernikus. O ne keşfetti? Dünyanın evrenin merkezi olmadığını, güneşin evrenin merkezi olduğunu keşfetti, değil mi? Ve biz de hepimiz Kopernikus gibi ben evrenin merkezi olmadığımı, aslında İsa Mesih her şeyin merkezi olduğunu, her şey onun etrafında dönüyor. Onu keşfetmem lazım. Çünkü yoksa kendimi en önemli kişi olarak sayacağım. Ama değilim. Değil mi? Martin Luther ügün küçüklüğün eksik olduğundan söz etti. Kilisede ügün küçüklük eksik dedi. Olgun olmak istiyor musunuz? O zaman yapılacak çok hizmetimiz var. Bana sorun, sizi görevlendireceğim, tamam mı? Yani çocuklara bakabilirsiniz. Hafta içi gelip temizlik de yapabilirsiniz. Aslında bir sürü yapılacak ihtiyacımız var kilisede. Ama sizin iyiliğiniz için, sizin karakteriniz için hizmette bulunun, tamam mı? Çok önemli. İkinci basamak o. Birinci basamak neydi? Takılmak, katılmak. İkinci basamak hizmette bulunmak, hizmet etmek. Şimdi üçüncü basamağa giriyoruz ve burada Titus sanki çıraktan kalfaya geçiyor şimdi, tamam mı? Kalfa oluyor gibi Pavlus'a. Ve burada Pavlus Korint'e bir mektup daha yazdı. Bu çok önemli, tamam mı? Korint'e bir mektup daha yazdı, 2. Korintliler. Ve yine de bir postacı lazımdı Korint için. Ve şimdi Pavlus düşünüyor, acaba kimi çağıracağım bu iş için? Ama Titus ortaya çıkıyor ve diyor ki ben gideceğim. Ben gitmek istiyorum. Şöyle hissediyorum ki Tanrı beni çağırıyor bu işe. Bir değişiklik oldu. Şu ana kadar her zaman Tanrı Pavlus'a konuştu ve Pavlus'tan Titus'a söz geldi. Tamam mı? Dolaylı bir şekilde. Ama şimdi Titus kendini Tanrı'dan bir şeyler alıyor, bir vahiy alıyor. Ve şu ayetleri okuyalım. 2. Korintiler 8:16. Titus'un yüreğinde sizin için aynı ilgiyi uyandıran Tanrı'ya şükürler olsun. Çünkü Titus yalnız ricamızı kabul etmekle kalmadı. Size derin ilgi duyduğu için kendi isteğiyle yanınıza geliyor. En büyük basamak bu. Neden? Çünkü şimdi Titus'un kendi inisiyatifi var. Kendi öz kararı var. Kendi isteği var. Tamam mı? Diyor ki Tanrı bir şey Titus'un yüreğine koydu. Ve aslında Hristiyanlıkta bu sanki mezun oluyorsunuz. Tamam mı? Mesela örneğin 3 basamak. Şu ana kadar kiliseye geliyorsunuz, katılıyorsunuz. Tamam mı? Birinci basamak o, takılıyorsunuz bizimle. İyi, sizi çok seviyoruz. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz, çay içelim. Tamam mı? İkinci basamak, önderlerden biri sana bir görev veriyor. Acaba bu hafta ses sistemi ayarlar mısın? Bu hafta çay servisi sen yapar mısın lütfen? Bu hafta toplantıda bir ayet okur musun? Öyle bir şey sana verilir, görevlendirilir. Tamam mı? Ve memnuniyetle seve seve yerine getiriyorsun. Ama üçüncü basamak, şimdi kendi kendine, yani dua ederken bir şeyler hissediyorsun Tanrı'da. Acaba şunu yapsam iyi olur mu? Ve öndelere geliyorsun. Ya ben dua ederken şöyle bir şey hissettim. Aslında bunu yaparsak iyi olur mu? Ya klima alırsak kilise için iyi olur. Yani ve öndeler öyle bir kişiyi görünce gerçekten söyleyebilirim çok seviniyorlar. Tamam mı? Yani kilisede her şey öndelerden gelmesin. Tamam mı? Biz bir cemaatiz. Biz mezhedilmiş Tanrı'nın seçtiği halkıyız. Burada rahip papaz diye bir şey yok. Tamam mı? Ben Pastor Andy değilim. Andy'im. T-shirt giyiyorum ama Andy'im. Tamam mı? Ama aileyiz. Ve hepimizde bir şey var. Hepimizde Kutsal Ruh yaşıyor. Hepimizde İsa Mesih yaşıyor. İman ettiysen eğer. Tamam mı? O zaman artık Titus için her şey dolaylı bir şekilde olmuyor. Kendini direkt olarak, dolaysız olarak Tanrı'dan bir söz aldı. Ve ne yaptı o zaman? Tamam afra tafra, tek başıma yapacağım diye söylemedi. Pavlus'a gitti. Çünkü ilişkileri vardı. Ve Pavlus'a dedi ki, acaba uygunsa ben şöyle bir şey hissediyorum Pavlus abi. Ne dersin? Ben o mektubu Korint'a getireyim memnuniyetle. Onları çok seviyorum. Onlarla bir ilişki kurdum. Olur mu abi? Ve Pavlus dedi ki aslında çok iyi, çok sevindim. Yap, öyle bir şey yap, çok seviniyorum. Tamam mı? Ve kilisede ilişkilerimiz öyle olsun. Her zaman öyle olsun. Tamam mı? Çünkü herkesin ayrı ayrı bir armağan var. Herkesin farklı bir yatırım var Kutsal Ruh'tan. Tamam mı? Senin ayrı bir armağanın var, senin de. Ve herkes paylaşsın ve öyle bir hava olsun. Kilisede çok çok çok önemli. Ama hala Pavlus'a boyun eğdi. Yani bağımsızca davranmadı. Çünkü kilisede ve Tanrı'nın egemenliğinde yetkili olmak için yetki altında bulunmalısın. Ben de yetki altındayım. David abi var. O bize bakıyor. Tamam, ben yanlış bir şey yaparsam o beni kovar. Ama yine de hepimiz yetki altındayız ve o şekilde yetki gösterebiliriz. Tamam mı? Kilisede her zaman öyle olsun. Bağımsızca davranmıyoruz. Ve çok enteresan bir ayet var. 1:4 ortak imanımıza göre öz oğlum olan Titus'a. Şimdi ortak imanımıza göre. Tamam mı? Pavlus ne diyor? Diyor ki benim imanım var. Senin de imanın var. O kişisel bir şey. Senin Tanrı arasında. Ortak imanımıza göre ama yine de öz oğlum Titus. Tamam mı? O zaman bir ilişkisel yetkisi var ama ortak imanımıza göre bağımsızlık yok. Şimdi dördüncü basıma geçiyoruz ve bu en son basamak olur. Görevlendirilmek. Kalfadan üsta konuma geliyor Titus çocuğumuz. Tamam mı? Beşinci ayeti okuyalım bir kez daha. Geri kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kente ihtiyarlar atman için seni Girit'e bıraktım. Titus'un ciddi bir sorumluluk var burada. Yani o adada binlerce kişi yaşıyor. Yüz binlerce kişi yaşıyor. Ve bu sorumluluk onlara bakmak. Çok önemli, çok ciddi. Ve aslında ona da bakalım şimdi. Dedik ya dördüncü ayette ortak imanımıza göre öz oğlum Titus. Bu ilişkisel bir kavram. Tamam mı? Kilise bir müessese değil. Yani şöyle bir kurum ve unvan diye bir şey yok burada. Pastor yardımcısı Titus yazılmıyor. Ya da Girit gözetmeni Titus yazılmıyor. Ne diyor? Öz oğlum. Oğlum. Yani ben senin babayım. Bir ilişki var ortada ve çok çok çok önemli. O zaman burada papaz yok, rahip yok. Tamam mı? Çok çok önemli. Ve bana pastor demeyin, tamam mı? Yani derseniz sorun değil ama bana Andy deyin. Çünkü bir sürü önderlerimiz var burada. Bir önde takımımız var. Ben tek başıma hiçbir şey yapmıyorum ki. Ve pastor kelimesi bile pek fazla kullanmıyoruz. Tamam mı? Çünkü bir unvan değil. Bir konum değil. Ben size hizmet etmek istiyorum. Olur mu? Olur mu? Çok önemli. Ve bir şey daha var burada. Titus uzun yıllar boyunca Titus deneyim kazandı. Yani Galatyalardaki olaydan şu ana kadar 15 yıl geçti. 15 sene geçti. Yani Pavlus bu çocuğu çok iyi tanıyor. Tamam mı? Çok iyi tanıyor. Arkadaş oldular. Ve Pavlus, Luka, Timoteus, Trofimus, Titus birlikte çok seyahat ettiler. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Süre gerektiren bir ilişki bu. Süre gerektiren. Yani bir kısıntı yok. Şöyle bir şey için. Ya ben kiliseye girdim, ilk girdiğin gün sana vaaz verdirecek miyiz? Hayır. Yani ilişki lazım. Çok çok çok önemli. Ve bağımsızlık yok. Titus bağımsız mıydı? Hayır. Ve Pavlus Titus'u armağanına göre görevlendirdi. Yani Timoteus Efes'e gönderdi. Titus Girit'e gönderdi. Çünkü herkesin armağanları farklı. Ve onların armağanlarına göre dağıtı. Tamam mı? O da çok önemli. O zaman bence Pavlus'un ekip felsefesi böyleydi. İlişki, güven, karakter, alçak gönüllük. Ve aslında bu şeylere değer veriyoruz kilisede. Şimdi Pavlus abinin hikayesine baktık. Titus'un hikayesine baktık. Bir tek şey kaldı bugün. Senin hikayen. Senin hikayen ne olacak? Sen Pavlus değilsin. Titus da değilsin. Sen sensin. Tanrı seni sen olarak yarattı. Ve senin için mükemmel bir planı var. Değil mi? Bir tasarısı var. Ve aslında Titus'un hayatına bakarak bir şeyler öğrenebiliriz. Ama Tanrı seni nasıl kullanmak istediğini bilmiyoruz. Ama olgunluğa doğru gitmek için ne lazım? Alçak gönüllük, hizmetkarlık, İsa Mesih'in kulu olarak yaşamalıyız. Değil mi? Ve Tanrı'nın lütfu bizim içimizde çalışarak. Pavlus ne dedi? Bizi zorlayan Mesih'in sevgisidir. Yani insan bir sürü şeyler için yaşayabilir, değil mi? Para mara, güzel bir ev, bir yazlık en azından. Bir sürü şeyler için can atabiliriz, yaşayabiliriz. İsa ne dedi? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz onun egemenliğinin ardından gidin. O zaman size bunlar da verilecektir. Neyin ardından? Tanrı'nın egemenliğinin ardından gidin. Freddie Mercury son albümünde ne dedi? Does anybody know what we're looking for? Niçin yaşadığımızı bilen var mı? Bilen var mı? Yaşam acımı neydi? Kaybedenler Kulübü romanında ve bununla bitireceğim. Kadıköy hayatı hakkında yazıldı bu roman, değil mi? Kaybedenler Kulübü. Bir erkek niçin yaşar diye soruyor. Esquire dergisine bakarsın. Güç ve kadınlar için diyorum. Gülüyorum. Bu kabul edilebilir bir fikir. Ama eksik olan bir şeyler var. Bir boşluk var içimde. Giderek büyüyor. Bir boşluk var içimde. Giderek büyüyor. Sanki bütün çabamızla bir kumdan şatoyu zorla bina ediyoruz. Ama bir dalga gelip her şey ortadan kaldırabilir. Değil mi? Ve aslında biz daha kalıcı bir şey için yaşamak istiyoruz. Daha kalıcı bir şeyler kurmak istiyoruz burada. O zaman şimdi dua edeceğiz. Ayağa kalkalım. Dua edelim. Kutsal Ruh davet edelim. Çünkü günlerimiz onun ellerinde. Onun belli bir tasarısı var hepimiz için. Ve bizi kendine çekiyor. Ve sen bugün neden geldiğini bilmiyorum. Neden? Belki her hafta geliyorsun, belki ilk defa ki geldin. Ama önemli olan Tanrı'nın senin için bir planı var. Titus farklı, Pavlos farklı, sen de farklısın.